Ayrım dokuz, çöküş, mahşerin yalnızı, Cavit Kırcı, sayfa 89. Emin önüne geldiğimde gazeteci bir çocuğun Trablusgarp'ta mühim hadiseler diye ancak ortalama bir ses tonuyla söylediği ava hadisten ne var ne yok düşüncesiyle sattığı gazeteyi aldım. Alelacele gazetenin sayfalarını karıştırmaya başladım. Hepi topu 4 sayfa olan gazetede Trablusgarp ile ilgili bir sütun tutan ve ancak bu kadar haber alınabildiği anlaşılan mühim, mühim olduğu kadar korkunç bir havadis vardı. İtalyanlar vatan, din ve millet uğruna karşı koyuşlarını kıramayıp da bir türlü boyun büktüremedikleri Trabluslu dindaşlarımıza ihanet suçlamasıyla 5 gün süren şiddet, cinayet ve kıyımdan oluşan bir dehşet, bir kıyım yaşatmışlardı. Zavallı ve masum Araplara evlerinin yakılması, hayvanlarının da telef edilmesi dahil korkunç bir zulmü reva görmüşlerdi. Haberi okuyunca kendimi bir tuhaf hissettim. İşe vaktinde yetişmeyi dahi düşünmeden yol kenarına çöküverdim. Elimdeki gazeteyi şuursuzca tutarak olanı biteni düşünmeye başladım. Hiç gitmediğim halde Trablusgarp'ı vatan ve hiç görmediğim halde Trabluslu Arapları soydaş, kardeş kabul ediyordum. Namık Kemal'in ''Biz ol nesli kerimi dude-i Osmaniyanız kim?'' mısrağında da belirttiği üzere demek ki bir Osmanlı milleti algısı yine de üzerime sinmişmiş ki ben onlar için acıklı duygular hissedebiliyordum. Bunlar yalnızca insani duygular değildi. Zira başka yerlerde insanların fecaat haberlerini alsam da onlar Trablus kadar içimde yara olmamıştı. Bir de Balkanlardan yeni yeni gelmeye başlayan haberler vardı ki içimde yangın oluşturmaya başlamıştı. Trabluslu Arapların halini düşünmenin verdiği kaygı sıcaklığını bir an yitirince işe vaktinde yetişmem gerektiği düşüncesiyle tekrar Cağaloğlu yokuşunun yolunu tuttum. Biraz da okuduğum gazete haberinin üzerimde bıraktığı psikolojik etkiden olsa gerek dizlerimin dermanı kesilmişti. Şimdi diyordum, ne yapıyorlardır? Babaları öldürülen yetimler, annelerinin ırzlarına geçilen ve kirli, vahşi gözü dönmüş yaratıkların tecavüzlerini gören sabiler, evlatlarını kaybetmiş zavallı ve biçare ihtiyarlar, hayvanlarını dahi kaybetmiş, ne yiyeceğim ve evlatlarıma ne yedireceğim diye düşünen bedeviler. Başlarını soktukları evlerinin yanışını, kül oluşunu ve yangından sonra çıkan dumanların tütüşünü ancak izleyen evsiz barksız kalmış fukaralar. Kolları bacakları kopmuş, vücutları delik deşik edilmiş, cesetler içinden yavrularının cesetlerini arayıp bulmaya çalışan ve feryatları gökleri yırtan zavallı ihtiyar analar. Korudukları veya korumaya çalıştıkları masum halkın gördüğü zulüm karşısında sabır sınırlarını kontrol edemeyen ve güçleri ancak bu kadarına yetebilen askerler, askerlerimiz. Cephede vatan için, din için, millet için kendi varlıklarını yok sayarak cenneti alaya göçmek için savaşırken bu kahredici haberleri alarak dişlerini kırarcasına sıkan vatansever milisler, milislerimiz ve ben. Ve biz ve payitaht ancak kendi derdinde, kendi beceriksizliğinde. Düşman işte bu, cahilliğimizin geri kalmışlığımızın acı bedeli bu işte. Gelişen, yenileşen dünyaya ve kendimize bile yabancı kalışımızın acı bedeli bu işte. Şimdilerde bir de Balkanlara dayanan ateş var ki, belki de asıl ateş topu o işte. Ne diyordu Dede Korkut? Eski dost düşman olur ama eski düşman dost olmaz. Zannettik ki Venedik Ceneviz artığı dost olacak. Gör bakalım dost muymuşlar, düşman mı? Bu acıklı duyguların bilenmişliği içinde yokuşu adımlarken karşılaştığım bir gözü oyukluğundan da belli kör bacağının biri tahtadan, üstü başı hırpani vaziyette, dişlerinin ancak birkaçı sağlam kalmış bir dilencinin duvara dayanmış dilenmesine tahammül edemeyen bir zorbanın zavallıcığı itişini gördüm. Trabluslu Arapların üzerimde oluşturduğu acıma duygusuyla karşılaştığım bu manzara karşısında öfkeyle bir anda kendimi tutamayarak koşar adım zorbaya saldırdım. Kuvvetli vurmuş olacağım ki zorba güç bela kendine geldikten sonra ''Sana ne oluyor be efendi, benim seninle derdim yok, derdim bu pislikle sözüne avazım çıktığı kadar bağırarak şiddetli bir cevap verdim. Verdim ya, zorba kendini toplar toplamaz heybetli cüssesiyle beni biraz hırpaladıktan sonra ya üstümün başımın düzgünlüğünden anlaşıldığı için memur olduğum korkusundan ya da insafa gelerek işi fazlaca uzatmadan oracıktan savuşup gitti. Zorbanın hallinden sonra dilenciye döndüm ve geçmiş olsun kardeşim, bir şeyin yok ya dedim. Sağ ol beyzadem, Allah senden razı olsun, korudun beni. Ne oldu? Neydi o çam yarması zorbanın senden alıp veremediği? Ne olacak? Benim gibi bir zavallının dilenmekle ancak eline geçen birkaç kuruşundan da haraç kesmek ister. Oysa ki ben bu dilendiklerimle ancak karnımı doyururum. Bir de hasta anama ekmek götürürüm. Ne yazık ki ona karşı koyacak gücüm yoktu. Sen gelmeseydin bir güzel dayak yerdim, bir de paralarımı kaptırırdım. Görüyorsun işte, karşı koyacak ne gücüm olabilir ki? Neyse, bir daha ilişmez herhalde. Gelir beyim, gelir. O gelmezse başkaları gelir. Geçmiş olsun deyip eline de bir miktar para tutuşturduktan sonra yanından ayrıldım. Bu manzara ile Trablus'un hali arasında ister istemez ilişki kurdum. Ne yazık ki zavallı Trablus da o dilenci gibi çaresiz ve aciz. İtalya o zorba gibi gaddar ve acımasız. Ben ise ancak onu korumaya giden Osmanlı subayları kadar beceriye ve kudrete sahiptim. Bu düşünceler içerisinde kafam meşgulken Nafia vekaletine geldiğimi fark etmemişim bile. Eğer her günkü simitçiyi görmesem divan yoluna doğru yürümeye devam edecektim. Birden sarsılarak kendime geldim, bir simit alarak daireye çıktım. Ağzımı bıçak açmıyordu. Sabah selamlarını şöyle bir geçiştirip masamın başına geçtim. İyi olmak lazım, en iyi. İşimizde iyi olmamız lazım. En iyisi, yok başka yolu. Kimse sana acımaz. Sen ancak kendine saygı duydurabilirsin. Ve bu da güçlü olmakla, güçlü olmaksa gelişmiş olmakla, gelişmiş olmakla bilgi ve beceriye sahip olmakla mümkün diye içimden geçirdim. Evet, ben en iyi olmalıydım. Biz en iyisi olmalıydık. Madem ki mühendisim, en iyi mühendis olmalıydım. En iyisi olmalıydık. Muhannete muhtaç olmamalıydık. Biz olmamalıydık. Olmamalıydık, olmamalıydık, böyle kalmamalıydık. İtalyan dehşetini okuduğum günden sonra savaşın sıcaklığını ancak gerçek manada hissettiğimi söyleyebilirim. Bu sıcaklık içimde bir tür bilenmişlik doğuruyordu. Lakin haberi okuyuşumun üzerinden birkaç gün geçtikten sonra mevzuyu en iyi kimle münakaşa edebilirim sorusuna cevap olacak şekilde Mario ile buluşmaya karar verdim. Bir akşamüstü evimin olduğu fukara semti Koca Mustafa Paşa'ya gitmek yerine sahile indim ve yürüyerek Galata Köprüsü'ne geldim. 5 para vererek Galata Köprüsü'nden Beyoğlu'na, oradan da Galata'ya geçtim. Kadere bak ki bir vakitler sefahat alemlerine akmak için Ahmet Salih ile beraber yürüdüğümüz bu yollarda şimdi bir arayışım ve kafamdaki soruların cevabını bulmak için yürüyordum. Mario'nun dükkanına geldiğimde içeride kendisi gibi bir başka Levanten olan çırağından başka kimse yoktu. Mario'nun birkaç gündür dükkana şöyle bir uğrayıp ayrıldığını öğrendim. Nerede olduğunu sorduğumda çırak yerini bilmediğini söyledi. Bu durum hoşuma gitmedi. Onu mutlaka bulmalıydım, onunla konuşmalıydım. Nerede olabilirdi, nereye giderdi diye düşünürken aklıma birden geri verdi. Ya sıkıntılı zamanlarında ya da çok keyifli zamanlarında Eyüp'te bulunan tepeye çıktığını ve tepedeki kahvede çay içtiğini söylemişti. Mario'yu orada bulmak ümidiyle vakit geçirmeden ve geceye kalmadan hemen Eyüp'e hareket ettim. Bir at arabası tutarak Eyüp'ün tepesine vardığımda yanılmadığımı gördüm. Mario orada yalnız başına bir çam ağacının altında Ekim ayının rüzgarlı ve serin havasına dahi aldırış etmeden oturuyordu. Yanına yaklaşmadan bir müddet onu izledim. Elinde bir kitap okuyordu. Arada bir kitabı kaldırıp haliçi seyre koyuluyordu. akşamın kızıllığı içerisinde kara kaşlı, esmer tenli ve ince hatlı kemikli yüzüyle bir Rönesans tablosunu andıran, bu bizden biri haline geldiğini söyleyen Ceneviz kökenli Levanten İtalyan Mario, profilden görünüşüyle canlı ve etkileyici bir tablo gibi görünüyordu. Benim geldiğimi görünce bir sigara yaktı ve selam vermemi dahi beklemeden ne aradığımı bilmişçesine söze girdi. Pogrom. Bilmiyorsun değil mi? Rusça bir kelime. Yahudilere yapılan soykırım demektir. Ortodoks Hristiyan Ruslar Yahudilere yaparmış. Bu havadis mutlaka seni de etkiledi. Zira her sohbetimizde orası için, Trablus için seninle konuşmalarımız oldu. Hadiselere ilgin olduğunu biliyorum. Son yapılan da bir pogrom. Mağdurların Müslüman olması bir şey değiştirmez. Gadirleri Hristiyan olduktan, yapılanlar birer vahşet ve zulüm olduktan sonra bu da bir pogromdur. Bu kelimeyi ilk olarak dedemden öğrendiydim. Rusya'ya bir yelkenliyle yaptığı ticari seyahat sırasında bizzat tanık olduğu bir kıyımdan söz etmişti. Kişinev civarında bir yerde yaşanmıştı galiba. Sevgili dedeciğim anlatırken bile gözleri korkudan fal taşı gibi açılıyordu. Orada eğer Hristiyan olmasaydı öldürülebileceğini dahi söylemişti. Aslında kendisi de Katolik olması nedeniyle belki de Ortodoks Rusların elinden bir başka zulmü görebilirdi. Dolayısıyla dedem Federico Pacini de oracıkta benzer bir pogroma maruz kalma tehlikesini atlatmış da olabilir. İşin bu kısmını bilmiyorum. Şimdi neresinden bakarsak bakalım, nereden tutarsak tutalım, bu yaşanan bir vahşettir. Biz Avrupalıların tarihi de ne yazık ki pogromlarla doludur. İspanya Engizisyonu'ndan tut da Protestan kıyımlarına kadar bir dünya pogrom var geçmişimizde. Romalı geçmişimiz de farklı değildi bizim. İlk Hristiyanlar bizden kurtulmak için güzel atlar ülkesi Kapadokya'da yer altına inerek yeraltı şehirleri kurmuşlar ve ancak öyle kurtulmuşlardı. Bizim de geçmişimizde Avrupa kadar olmasa da ne yazık ki böylesi vakalar var. Şah İsmail'in Tebriz'de, Timur'un Sivas'ta kıyımları var, belki Yavuz'da. Gerçi Yavuz'a toz konduramam ama tarafları önemli değil, yaptıkları kıyım neticede. Şüphesiz lakin bugün ben Cenova kökenli bir insan olarak pogromun faili gibiyim değil mi? Hayır, zaten kendi tarihimizden kesitleri arz etmem de seni suçlu bulduğum gibi bir düşünceye kapılmaman içindi. Oysa ben kendimi senin gibi göremiyorum, bir tarafından suçluymuşum gibi geliyor. Neden? Sen oralara gidip de bir şey yapmadın ki. Bildiğim kadarıyla Cenova ile İtalya ile bir bağın da kalmadı. Evet, dedemin ve babamın Rodos açıklarında yaşadıkları deniz kazasından sonra orayla bağımı sağlayacak seyahatlerim de olmadı. Kuzenlerim ile zaman zaman görüşsem de bağlarım eskisi kadar güçlü değil. Lakin bir başka sorun var, o da ben Katolik bir kültürden gelsem de kendimi buraya ait hissediyorum. Ben de seni öyle görüyorum. Fakat buraya tam olarak da ait değilim. Bu da sorunun öteki yüzü. Öyle ki Trabluskarp Harbi başladığından beridir bir İtalyanlar için kargı duyuyorum, bir bizimkiler için. Bizimkiler dedin? Evet, bizimkiler, yani Türkçe konuşanlar veya tüm Müslümanlar, Türkler, Osmanlılar. Benim için bizimkiler onlar ama yine de İtalyanlar tam olarak da ötekiler değil. Bu pek tabii bir şey. İnsan yaratılıştan doğan aidiyetini, yani aslını inkar edemez. İşte bu nedenle aslımı inkar edemeyeceğim için seni de etkilediğini düşündüğüm pogrom nedeniyle kendimi Trablus cephesindeki Hunhar İtalyan askerleriyle özdeşleştirerek tamamen masum göremiyorum. Oysa burası Türk toplumunun, Türk milletinin yurdu. Beni tamamen suçlu da bulmuyor. Zannettiydim ki Trabluskarp Harbi çıkınca dünya başımıza geçirilecek. Lakin öyle olmadı. Birkaç cılız protestodan sonra her şey devam etti. Fakat benim vicdanım olanı biteni kabullenemiyor. Protestoları ben tek başıma Roma hükümetine karşı vicdanımda yapıyorum. Hassaslaştın mı? Hassaslaşmamak mümkün mü? Bu insani bir reaksiyon gerektirir. Ne demek çoluk çocuk demeden sivil halka ölüm kusturmak? Üstelik Leonardo'nun, Michelangelo'nun, Donatello'nun, Cicero'nun, Seneca'nın yurdu olan İtalya yapıyor bunu. Ne yazık ki Galileo'nun yurdu da İtalya. Engizisyon'u dünya dönüyor iddiasından dolayı ölüme mahkum etmişti. Hem de idam edilerek ölmeye. İnan ki beni, böylesi bir kültür birikiminden gelen, Avrupa'da Rönesans'ın başladığı bir ülkenin siyasetinin uyguladığı bu vahşeti İtalya'nın işlemesi, İtalya'nın o kültürel kimliği nedeniyle farklı olması beklenirken ve insani erdemlerle donanmış olması gerektiğini düşündüğüm için beni daha da çok yaralıyor. Dünyaya ticareti, sigortacılığı öğretip güven kavramını öğreten İtalyanlar en güvenilmez insanlar gibi zulüm yapıyor. Yine ticaret yoluyla kambiyo işlemlerini öğreten ve böylece yabancı paraların yerlileşmesini sağlayan İtalyanlar kıyım yaparak, zavallı bir çöl halkına vahşet uygulayarak ötekileştiriyor. Yabancıyı yerli gibi kendinden kılmak yerine daha da yabancılaştırıyor. Ne uğruna? Cevap veremiyorsun değil mi? Bu suskunluğun cehaletinden olmasa gerek. Yaptığın alicenap bir davranış. Evet Mario, ne uğruna yapıldığını biliyorum. Güzel, pazar uğruna, ham madde uğruna her şey. İtalyan tarafım için konuşma ihtiyacı duyuyor ve diyorum ki, biz birliğini geç sağlayan bir ülke olarak bu çöl bedevilerinin yurduna muhtaç kaldık. Bir zaman sonra belki de başka ülkelere muhtaç kalacağız. Lakin bugünkü vahşetten sizler de en az bizim kadar sorumlusunuz. Nasıl yani, anlamadım. Biz İtalyanlar ya da onlar olan ve biz olmayan o İtalyanlar, bir zamanlar şehir devletleri olarak Akdeniz ve Karadeniz'in zengin tacirleri iken siz onların kolonilerini bir bir ele geçirdiniz. Bizler bu halimizle mutluyken elimizden kayan zenginlikle ve diğer Avrupalıların keşfettiği yeni dünya sayesinde elde ettikleri zenginliklerle onlara göre geri kalmaya başladık. Mesela tüm Latin Amerika'ya ve Karayiplere, Antillere hükmeden İspanya'nın karşısında artık sönükleşmeye yüz tutan Akdeniz çanağına sıkıştık kaldık. Garibaldi'nin öncülüğünde birliğimizi oluşturduktan sonra diğer Avrupalı milletler gibi kendimize hak olarak görerek yeni pazarlar aradık. Bu hak görme biraz da eski Roma kültürümüzün bize verdiği bir felsefenin sonucuydu. Çünkü biz uygar dünyanın, onlarsa barbar dünyanın insanlarıydı. Nimetler de uygarlar için olduğuna göre. Böylece de en yakınınızdaki ve en zayıf, üstelik fakir ve hükümdarı uzakta ve kendi derdinde olan Trablus'u gözünüze kestirdiniz. Ne yazık ki bir kartal misali, aslında akbaba misali, zira hasta adam zaten ölmek üzereydi. Aslında onun terekesine dönük Taksim'de biz payımızın bir kısmını önceden aldık. Kendimize göre de haklılık olması için tüm medeni ulusların sömürgeler elde etmesini haklı bir gerekçe olarak geçerli kıldık. Dedim ya, bu biraz da Romalı yanımızın kullanılmasıydı. Üstelik bir haklılık payımız daha vardı. Banka di Roma vasıtasıyla buralara krediler aktararak Trablus'un mamur hale gelmesinin önünü açıyorduk. Madem Osmanlı buraların hakimiydi, o halde bizim yapmamız gerekeni onun yapması gerekmez miydi? Yapmadığına ya da yapamadığına göre, Trablus'a da parayı biz verdiğimize göre buralar bizim olmalıydı. Lakin Mario, Banca di Roma burada gayet gaddar bir faiz siyaseti uygulamamış mıydı? Zavallı halk faizlerin önce cazibesine kapılmış, sonra da altında ezilmemiş miydi? Evet, öyleydi. Zaten bugünkü savaşın altyapısı biraz da o faiz politikasıyla ve doğurduğu sonuçla haklılık kazandı. Dünyaya izahat olarak ise zaten ellerinde tuttukları bu toprakların artık siyaseten de elde tutulması gerektiği ve alacakların tahsili yoluna gidileceği anlatıldı. Ticari ilişkilerin ana belirleyici olduğu devletler arası ilişkilerde kim bu gerekçeye hayır der? Bir tür oyun. Değil. Bir tür kurgulama, sonra da o kurguyu kullanma. Ne yazık ki siyaset eldekileri menfaatinize uygun biçimde kullanma işidir. Bizimkiler Machiavelli'den bunu öğrendiler. Lakin öğrendikleri siyasetin içine erdemi koymadan yalnızca insanın nefsi arzularını koydular. Diğer Avrupalılar gibi. Benden kaliteli Türk kumaşlarını alıp satan bir kuzenim var, bilirsin, Giuseppe. Tanışmıştık, seyyah tacir. Taslamam o. Başlıca güzergahları arasında İstanbul-Cenova ticaret yolundan sonra İsviçre kentleri, Fransa kentleri ve son olarak da elde kalanları deniz aşırı ülkelere satmak için kullandığı Belçika'nın Anvers limanı vardır. Ondan birkaç kez duymuştum. Neyi? Belçika kralı Leopold kendisine iyi gelir getiren Kongo ormanlarındaki kauçuk gelirinden mahrum kalmamak için zavallı Kongo halkına ve bölgedeki Arap tüccarlarına dehşetin en alasını yapıyormuş. Zavallılardan en ufak bir itaatsizlik görürse ellerini çaprazdan kestiriyormuş. Böylece öldürmekten beter ederek ibreti alem içinde onları yaşatarak diğerlerini itaate zorluyormuş. Leopold'un o muazzam servetinin altında gelişen otomotiv sanayisinin lastiklerinin ham maddesi olan kanlı kauçuklar var işte. İtalya'nın da ileride zengin olması halinde kanlı bedevi cesetleri olacak. Kral da olsa, padişah da olsa demek insan bu kadar gaddarlaşabiliyor. Ne sandın? İşte beyefendi, ben bu yüzden kendimi sorguluyorum. Ne yazık ki bu vahşet medeniyetinin bir parçasıyım. Ne olursa olsun bu savaş Trablusgarp Harbi haksız bir savaştır. Biz İtalyan olan tarafımla biz diyorum istilacı bir güç olarak oradayız. Trablus'un, Bingazi'nin, Derne'nin ve belki de Fiza'nın sınırlı miktardaki verimli topraklarını sömürmek için oradayız. Ve yine biz, bu sefer Osmanlı halimle biz diyorum, halifelik adına ve vergisini aldığımız topraklar adına, vatan toprağı adına, kısmen de dindaşlar adına oradayız. Şu halde benim her iki bizim ne kadar haklıdır. Oysa bir de burada Osmanlı subaylarının organize ettiği, fakir ama yürekli ve toprakları için can siperhane savaşan milis Araplar var. Bu harbin galiba tam ve tek haklı olanları onlar. Bu harp üzerine çok kafa yormuşsun Mario. Ben bu tür düşüncelerden ziyade duygularımın etkisinde baktım harbi. Asıl kaygım bu harp değil, biliyor musun? Ya? Asıl kaygım başka yerler, hatta burası İstanbul. Nasıl yani? Yemen isyanı uzun süredir kuluçkada yatan İtalya'ya cesaret verdi. Belki de İtalya o isyanı kışkırttı. Olabilir. Trablusgarp Harbi biraz fazla uzadı. Osmanlı halen daha savaşı kazanacak başarı elde edemedi. Bu durumda kaybetmesi de kaçınılmazdır. Eğer kaybederse veya bu yönde bir emare ortaya çıkarsa, kaynayan Makedonya, sürekli kışkırtmalar yapan Karadağ ve Ege'ye inmek isteyen Bulgaristan eliyle veya bunların birisiyle bir harp daha. Azizim, ben bu düşünceyi daha önce de duydum. Lakin koca Osmanlı burnunun dibindeki daha dünkü devletlere yenilmez herhalde. O kadar kocamansa 500 yıllık vatan toprağı Trablus neden elden çıkmak üzere? Orası uzak diyar. Üstelik henüz daha çıkmadı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 100.